Ayrım 3. Diptekiler. Peter Benchley. Sayfa 40. 2. Bölüm. Sanders duşun altından çıkıp kurulandı. Banyonun aynası önünde durdu. Göğüs ve karın kaslarını gerdi. Kaslarının derisinin altından fark edilmesine sevindi. Karnını okşadı, gülümsedi. Arkasındaki banyonun kapısı açıldı. Sanders'ın burnuna Gale'ın kokusunu taşıyan serin bir hava geldi. Gale kocasının kalça kemiklerinin üzerindeki belli belirsiz et tabakasını hafifçe çimdikleyerek ''Fazla idman yapma'' dedi. ''Böyle hoşuma gidiyorsun.'' ''Asla.'' Sanders dönüp onu öptü. Akşam yemeği için giyindiler. Bungalov'dan çıktılar. Sanders evin kapısını çarparak kapattı. Kilitteki anahtarı çevirdi. Kilitlenip kilitlenmediğini anlamak için de tokmağı çevirdi. ''Gale kim ne çalacak ki?'' diye sordu. Film makineleri, dalgıç takımları, bunlar pahalı şeyler. Kolayca ele geçmelerini sağlamamak daha doğru olur. Kapıyı kilitlemenin bir anlamı yoktu. Hizmetçide de anahtar var. El ele tutuşarak Orange Grove Kulübü'nün ana kapısına doğru yürüdüler. Bu tropikal bir fidanlıktan geçmeye benziyordu. Yolun iki yanında zakkumlar, begonyalar, amber çiçekleri renk renk sıralanmıştı. Ağaçlardan portakallar, limonlar yerlere dökülmüştü. Kendilerininkine benzeyen bir yığın kulübenin önünden geçtiler. Yapılar hep turuncuya boyanmıştı. Ama çatılar kar gibi beyazdı. Akşamın güneş ışıklarında yumuşak bir aklıkla parlıyorlardı. ''Gale, bunlardan daha temiz çatılar gördün mü?'' diye sordu.
''Öyle olması gerekir. Ondan gelen suları içiyorlar.''
''Ne demek istedin?''
''Bermuda'da kuyu suyu, nehir, dere, yeraltı kaynakları yoktur. Bütün suyu yağmurdan sağlarlar. Yağmur suları çatılardan depolara akar.''
''Burada hiç yağmur yağmadığını söylemiştin.''
''Söylediğim şuydu, yılda güneşsiz en az 340 gün vardır ama yazın bile çok fazla yağmur yağar. Fırtınalar ani, yağmurlar sağanak biçimindedir, uzun da sürmezler.''
''Buraya ilk kez gelen biri için oldukça bilgilisin.''
''National Geographic dergisinin eğitimi'' dedi Sanders. ''Yaşam anlaşılması, ele geçirilmesi güç olayların peşinden koşmaktan başka bir şey değildir.''
''Geografikten neden ayrıldın? Oraya yazı yazmak herhalde eğlenceliydi.''
''Yazı yazmak dediğin gibi olabilir.'' Sanders gülümsedi. ''Bir şeyler yapmak eğlenceli olabilir ama ben bir şey yapmadım, yazı yazmadım. Yalnızca başlıklar çıkardım. Oraya vahşi maymunlarla yaşamak, timsahlarla mücadele etmek, hiç kimsenin görmediği gemi kalıntılarını bulmak umuduyla dalmak için gitmiştim. Oysa günlerimi yazılara başlıklar çıkartmayı düşünerek geçirdim.'' ''Hiçbir şey yapmadım. Bana başkalarının yaptıklarını kısaltıp yazmam için para verdiler.''
Kulübün ana binasına yaklaşırlarken onlardan daha genç bir başka çift göründü. Kollarını birbirlerinin bellerine sardıklarından yürüyüşleri çarpıktı. Erkek daha uzun boylu olduğundan adımlarını kadına uydurabilmekte güçlük çekiyordu. Sanders genç çifti görür görmez Gale'ın elini bıraktı. Genç çift yanlarından geçip gidince Gale, ''Neden öyle yaptın?'' diye sordu.
''Ne yaptım?''
''Elimi bıraktın.'' Sanders kıpkırmızı kesildi.
''Balayına çıkmış çiftler beni tedirgin eder.''
Gale onun koluna girdi, omuzuna başıyla dokundu. ''Sen de balayına çıkmış birisin.''
''Evet ama daha önce de çıkmıştım.''
''Oysa bu benim ilk balayım.'' dedi Gale. ''İzin ver de keyfini çıkarayım.''
Holden geçtiler. Geniş, sakin, pırıl pırıl tertemiz bir yerdi burası. Bilardo salonunun okuma odasına, kumarhanenin önünden geçip okyanusa bakan terasa çıktılar. Garson onlara terasın sonundaki masayı gösterdi. Batmakta olan güneş ufuktaki bulutları tutuşturmuş, onları pırıl pırıl bir pembeye boyamıştı. İçecekleri içkiyi sormak için bir başka garson geldi. Genç, kara derili biriydi bu. Ceketinin göğüs cebindeki şeritte adı yazıyordu. Tek heceli sözcüklerle konuşuyor, hem Sanders'a hem de Gale'a hitap etmeye bakıyordu.
Garson dönüp gidince Gale onun peşinden baktı alçak sesle. ''Pis bir iş olmalı garsonluk'' dedi.
''Neden?''
''İlerleme umudu yok ki. Çalışıp çalışıp ne olacaktı sanki? En fazla şef garson.''
''Bunda kötü ne var? İşsiz olmaktan iyidir.''
''Adına dikkat ettin mi? Slake. Hiç de Bermuda adına benzemiyor.''
''Bermuda adı ya da şeyi diye bir şey yoktur. Kusursuz İngilizce konuşan Bascom gibi adları olan kara deriler olduğu gibi Jamaika'nın kenar mahallelerinden fırlamışa benzeyen beyazlar da vardır.'' Geographic dergisi için bir balıkçıyla konuşuyordum. Yarın bayram dedi, fırtına kopacak. Öyle sözcükler kullanmıştık ki şaşırdım, etnik yönden burası karışık bir yerdir. İçkileri geldiğinde konuşmadan oturup dalgaların sesini dinlediler. Rüzgarsız akşamda dümdüz uzanan denize, mercan kayalıklarına baktılar. Bir ara Sanders elini cebine soktu. O gün bulduğu küçük şişeye benzeyen ampulü çıkardı. Sabahleyin bunun içindekinin ne olduğunu anlayabilecek birini araştıralım dedi. Seninle bahse girerim ki bu penisilindir. Bu tür ilaçlar bütün gemilerde bulunur.
Bence penisilin savaştan sonra başladı. Bana bir çeşit aşı gibi geliyor. Her neyse, yarın öğreniriz.
Sanders ampulü çantasına koysun diye Gale'a uzattığı sırada arkalarından bir ses, ''Onu nereden aldınız?'' diye sordu. Dönüp baktılar, kara dirli garsondu. Slake'in elinde yemek listesi vardı. ''Efendim?'' dedi Gale. Slake böyle birden beklenmedik bir soru sorduğu için sıkılmış gibiydi. ''Özür dilerim.'' dedi. ''Küçük şişeyi gördüm. Nereden bulduğunuzu merak ettim.'' Slake'in Jamaikalılarınkine benzeyen uyumlu, müziksel bir konuşması vardı. ''Sanders, tam şuradaki gemi kalıntısında bulduk.''
''Goliath mı?''
''Evet, Gale'a daha iyi görsün diye şişeyi Slake'e doğru uzattı. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?'' Slake ampulü alıp parmaklarının uçlarıyla tuttu. Hemen arkasında bir gaz lambası yanıyordu. Zenci garson şişeyi ışığa doğru tutup baktı, evirdi çevirdi, sonra geri Gale'a verdi.
''Hiç fikrim yok.''
''Sanders, peki neden ilgilendin?'' diye sordu.
''Ben şişelere, camlara meraklıyımdır. Bunun da çok güzel bir görünüşü var. Özür dilerim.''
Slake yemeği masanın üzerine bırakıp mutfaktan yana yürüdü. Sanders'lar yemekten sonra el ele kulübelerine giden yolda yürüdüler. Mehtap çıkmış çiçeklerin yaprakların üzerine altın rengi ışıklarını saçıyordu. Çalılıklar kurbağa sesleriyle cap canlıydı. Kulübenin kapısını açan Sanders, ''Verandada birer konyak içelim.'' dedi.
''Burada böcekler bizi diri diri yer.''
''Sanmam.''
Sanders kapının üzerindeki sarı şeridi işaret etti. ''Bunlar böcekleri uzakta tutmak içindir.'' Banyodan aldığı iki kadehe konyak doldurup geldi. Gale küçük bir masanın çevresine konmuş iki asır iskemleden birinde oturuyordu. Genç kadın havayı koklayarak ''Ne güzel.'' dedi. ''Binlerce değişik koku var.'' Birkaç dakika konuşmadan oturup gökyüzüne baktılar. Hafiften esen rüzgarın ağaçlardan çıkardığı sesleri dinlediler. Sanders, Geographic dergisinin dosyalarından alınma bir gerçeği daha dinlemeye hazır mısın diye sordu.
Elbette.
17. yüzyılda burası Şeytanlar Adası diye biliniyordu.
Neden?
Nereden bileyim? Kontratım bana anlatmamı söylüyordu. Olayların nedenlerini araştırmak için başkasına aitti.
Gale, şimdi esneyeceğim dedi.
Serbestsin.
Şimdiye kadar duyduğun en seksi, anlamlı esneme olacak. Bana senin tehlikeli bir manyak olduğunu unutturacak, vahşi, hayal edilmedik zevkler vaat eden bir esneme. Kısacası aklın başından gidecek.
Haydi öyleyse dedi Sanders. Gözlerini kapatıp kulak kesildi. Gale'ın alçak perdeden kedininkine benzeyen bir ses çıkardığını duydu ama ses birden kesildi. Sanki birisi genç kadının gırtlağına bir şey tıkamıştı.
''Ne oldu?'' diye sordu Sanders. ''Dilini mi yuttun?''
Gözlerini açtı. Gale'ın karanlığa dikkatle baktığını gördü.
''Ne var?''
''Orada biri var.''
''Rüzgarın sesidir.''
''Hayır, değil.''
Sanders verandanın ucuna yürüdü. Yol boştu. Gale'a döndü. ''Kimse yok.''
''Bak.''
Gale onun arkasında bir şeyi işaret ediyordu. Sanders o yana yeniden baktığında bir adamın yolun iki yanındaki çalılıkların arasından çıktığını gördü. Kendilerine doğru geldi, verandaya yaklaştı. ''Özür dilerim.'' dedi. Kara diriliydi, kara elbiseler giymişti. Sanders'ın ondan bütün görebildiği gözleri ve beyaz gömleğinin bir parçasıydı.
''Sanders, ne zamandan beri buradasın?'' diye sordu.
''Efendim, daha şimdi geldim.''
''Çalılıklardan mı?''
Adam gülümsedi. ''En kısa yoldur efendim. Yol pek döne döne gelir.''
Tam bir İngiliz şivesiyle konuşuyordu.
''Size bir yardımınız dokunabilir mi?''
''Mümkünse sizinle konuşmak istiyordum.''
''Elbette, ışığa gelin ama.''
50 yaşlarında gösteren adam verandaya çıktı. Mavimsi kara derisi buruş buruştu. Siyah saçlarının arasında tek tük aklar vardı.
''Adım Tupper, Basil Tupper. Hamilton'da bir kuyumcu dükkanının sahibiyim. Drake'in yeri. Belki adını duymuşsunuzdur. Önemi yok.
antika camlara, şişelere meraklıyımdır.
Sanders Gale'a baktı.
Tapır yakın zamanda Goliath'ın kalıntısında küçük bir cam şişe bulduğunuzu duydum dedi. Bu şişeyi görmek isterdim.
Neden? Gale sandalyesinin yanında duran çantasına uzanarak bütün bu merak, ilgi neden diye sordu. Bulduğumuz yalnızca bir ilaç şişesi.
Cam işleriyle ilgilenen bizim gibi kişiler için bu bir merak konusudur efendim. 1940 ortalarında Reinhardt adında biri Norfolk'ta cam işleri yapardı. Yapıtları pek kalmadı, herkes de bilmez. Ama bizim küçük çevremizde Reinhardt'ın yapıtları çok değerlidir.
Gale ampulü alıp Tupper'a uzattı. Tupper bunu ışığa tuttu.
Güzel bir parça dedi. Olağanüstü bir şey değil ama güzel.
Bir ampul bu dedi Sanders. Benzerlerin her yerde rastlanabilir.
Doğru ama şişenin bir ucunda minicik bir kabarıklık var. Bu Reinhardt'ın imzasıydı.
Gale içinde ne var diye sordu.
Bilmiyorum, hiç fikrim yok. Her şey olabilir. Beni ilgilendiren içindeki değil.
Gale gülümsedi. İçindekiyle hiç ilgilenmeyen biri için onu gerçekten aşırı bir titizlikle inceliyorsunuz.
Ben içindekini değil, kabı inceliyorum. Sıvı sarı renkte ama beyaz da olabilir. Çünkü Reinhardt'ın camları renklerini sıvıya da verir.
Tupper ampulü Gale'a uzattı.
Çok güzel, onun için size $20 vermeye hazırım.
Sanders $20 dedi ama bu...
Evet, fazla gibi göründü ama dediğim gibi bizim küçük topluluğumuzda rekabet vardır. Reinhardt'ın bir yapıtına ilk kez ben sahip olmak istiyorum. Açıkçası şişenin değeri $10'dan fazla değil. Size $20 önermekle başkalarının verebileceğinden fazlasını ödüyorum. Örneğin bu gece tanıdığınız Slyke buna $10'dan fazla veremez.
Gale, sıvının bir kısmını alsam karşı koyar mısınız diye sordu. Biz şişenin içindekinin ne olduğunu merak ediyoruz.
Olamaz dedi Tupper, imkansız. Sıvıyı alabilmeniz için ampulün bir ucunu kırmanız gerekecek. Bu da şişenin değerini azaltır.
Sanders o halde ampulü satmıyoruz dedi.
$30 diye atıldı Tupper, şimdi telaşlıydı, tedirginliğini saklamaya çalışmıyordu.
Olmaz dedi Sanders, $50 bile verseniz satmayacağım.
Hata ediyorsunuz, hiç kimse size bu kadar para önermeyecektir.
Biz de ampulü kendimize saklarız. Zaten Reinhardt'ın bir yapıtına sahip olmanın önemli ve güzel bir şey olacağını siz kendiniz söylediniz. Bizde kalır.
Tupper ona öfkeli öfkeli baktı. Gale başıyla selamladı. Sonra iyi geceler dileyip gitti. Ağaçlar arasındaki yolda birkaç metre gittikten sonra bazı çalılıkları ikiye ayırdı, arasına girdi ve de gözden kayboldu.
Sanders, sen bundan ne çıkardın diye sordu.
Gale ayağa kalktı. Haydi içeri girelim. Bu adam biz farkına varmadan yakınlarımızda dolaşıp durdu. Bahçede daha kim bilir neler dönüyordur. Tanrı bilir bunu.
Kulübeye girdiler. Sanders kapıyı kilitledi.
Ona inandın mı?
Hayır. Ya sen?
Reinhardt camlarını kim duymuş ki?
Eğer bu cam meraklıları arasında böyle bir rekabet varsa dedi Gale. Slyke neden ona gidip bu şişeyi haber verdi? Kendisi satın almak isteyebilirdi. Hayır, Tupper şişeyle değil, içindekiyle ilgiliydi.
Neden öyle söylemedi dersin?
Bilmiyorum. Belki insanın kendisini sıvı madde toplayıcısı olarak göstermesi kolay bir iş değildir.
Bulduğumuz diğer şeyler yanında mı?
Elbette, neden sordun?
Yarın gemi enkazı üzerine bilgisi olan birini bulalım. Belki de gemideki malların ne olduğu bildirilen bir eski liste vardır. Hiç olmazsa Goliath'ın taşıdığını öğrenmiş oluruz.
3. bölüm. Gale kurtulan olmadı mı diye sordu. Orta yaşlı şişman bir Britanyalı olan kaptan bir kişi kurtuldu diye karşılık verdi. Ama son günlerde aklı pek başında değil.
Aklı başında değil mi?
Kaptan başını işaret etti, sapıttı. Size ciltler dolduracak kadar çok şey anlatır ama bunun 2/3'ü hayal ürünüdür. Size yardımcı olabilecek bir tek kişi var, Romer Treese. Bermuda çevresindeki bütün gemi kalıntıları onun elinden geçmiştir. Çoğunu kendisi bulmuştur. Bu suları ondan iyi kimse bilemez.
Sanders, rehberde telefon numarası var mı diye söze karıştı.
Telefonu yok. Ona ulaşabilmek için St. David adasındaki evine gitmelisiniz.
Pekala, ön tarafta birkaç tane motosiklet gördüm. Kiralık mı onlar?
Küçükler kiralık, mobiletler yani.
Kaptandır, Bay Sanders, St. David adasını bilir misiniz?
Bilinecek ne var ki, haritada yerini görmüştüm.
Ada pek konuksever değildir de. Adalılar kendilerini Bermudalı saymazlar. Onlar St. David adalılarıdır. Adayı Bermuda'ya bağlayan bir köprü vardır, Severn Köprüsü. Adalılar bunun bir an önce yıkılıp bir daha da yapılmamasını diliyorlar.
Sanders güldü. Kim bunlar böyle?
Çok gururlu insanlardır. Bir parça da acımasız. Kendi kurallarını kendileri yaparlar. Bermuda hükümeti de görmezlikten gelir. Aralarında karşılıklı bir anlaşma vardır. Sanırım buna köleliğin karşılığını vermekle diyebilirsiniz.
Kölelik mi?
St. David adasının ataları köleydiler. Yarısı Amerikan sömürgecileri tarafından huzursuzluk çıkartsınlar diye yollanan Mohikan Kızılderilileriydi. Diğer yarısı da İngilizlerin gemilerle getirdikleri ele avuca sığmaz asi İrlandalılar. Yıllar boyunca bu iki topluluk arasında evlenmeler oldu. Ortaya görmeye değecek kadar katı, acımasız ve gururlu bir kuşak çıktı.
Gale çok etkileyici bir şey gibi geldi bana dedi.
Gündüz gözüyle adam, St. David de gece dolaşmaya gelmez.
Öğütünüz için teşekkür ederim dedi Sanders. Oksijen tüplerimizi araç gereç barakasında bıraktım. Onları tekrar doldurtabilir miyiz?
Kaptan cevap vermedi, tedirgindi.
Ben sormak zorundayım Bay Sanders dedi.
İki kartı kaldırıp gösterdi.
Bana verdiğiniz kartlar. Cahilliğimi hoş görün ama bu nida nedir bilmiyorum ben.
Ah elbette Sanders açıkladı. Ulusal Bağımsız Dalgıçlar Örgütü. Son günlerde ortaya o kadar çok dalgıç çıktı ki Naui ile Ye hepsiyle uğraşamaz oldu. Nida yepyeni bir topluluk.
Elbette. Kaptan not defterine not aldı. Kural bu anladığınızı sanırım.
Önemi yok.
Gale'la David dışarı çıkıp Orange Grove bisiklet mağazasından motosiklet istediler. Memur gerekli belgeleri doldururken Gale fısıldayarak sordu.
Şu kartlarla ilgili soruşturma neydi?
Soruşturma yapacaklarını biliyordum. İşi her yıl daha sıkı tutmaya başladılar. Ruhsat olmadan oksijen vermiyorlar.
Ama biz hiç ruhsat almadık ki.
Biliyorum, kartları New York'ta yaptırttım.
Nida nedir, böyle bir şey var mı?
Bildiğim kadarıyla yok, kaygılanma. Var mı yok mu diye araştırma yapmazlar. Bütün dertleri ellerindeki belgeleri doldurabilmek.
Biz Y kurslarına devam etmeliydik dedi Gale. Dün bir yıldan sonra ilk kez daldım.
14 salı gecesini yüzme havuzunda kim harcadı? Gale'ın beline sarıldı. Başaracaksın, üzülme.
Yalnızca kendim için üzülmüyorum.
Motosikletlerin nasıl kullanılacağına değgin anlatılanları dinlediler. Memur miğfer dizisini işaret ederek şapka numaralarınız kaçtır diye sordu.
Sanders boş ver dedi, bu şeylerden nefret ederim ben. İmkansız, yasa bu. Polis motosikletleri elinizden alabilir.
Sanders sinirli sinirli bana öyle geliyor ki dedi, kendimle ilgili konularda ben karar verebilirim.
Sustu. Gale'ın elini kolunun üzerinde hissetmişti. Pekala, pekala.
Gale Goliath'tan topladıklarıyla dolu havluyu motosikletin arka siperliğindeki sepete koydu. Ampulün yerli yerinde durduğundan emin olmak için de bluzunun göğüs cebine dokundu. Güney şosesinde kuzeydoğuya doğru yol almaya başladılar. Rüzgar güneydoğuya dönmüştü. Güney kıyısına bakan yol boyunca giderlerken Sanders kayalıkları işaret etti.
Dün Waller için sakin, güvenlikli bir yer olan kayalıklar, bugün için için kaynayan köpükler içinde bir yer olmuştu. Dalgalar kayalara çarparak beyaz beyaz kırılıyordu.
Yol keyiflerince ağır ağır giden küçük taksilerle kalabalıktı. Taksi şoförleri birbirlerini yaşamları boyunca tanımalarına karşın yine de birbirlerine el sallıyor, klakson çalıyorlardı. Geçtikleri evlerin arasında toplumsal bir düzen, belirgin bir komşuluk yok gibiydi. Yolun sağ yanındaki evler genellikle okyanusu olduğu gibi gören büyük, bakımlı ve pahalı yapılardı. Sol taraftakiler dağların eteklerinde birbirlerine sokulmuşlardı, daha küçüktüler. Hava tatlı acı baharat ve meyve kokularıyla doluyordu. Devonshire'ın Smith's Parishes'in içinden geçip Harrington Sound Road'da sola döndüler. St. George adasına giden uzun yolu izlediler. Bir tabela St. George kasabasının sol tarafta olduğunu işaret ediyordu. Yollarına devam edip Severn Köprüsü'nü geçtiler. Havaalanına paralel giden dar yolu izleyerek St. David'e doğru ilerlediler. Düzenli, kendi içine kapanık bir toplulukla karşılaşacaklarını ummuşlardı. Ama karşılarına birbirlerine toprak yollarla bağlı dağınık evler çıktı. Sanki birisi bir çanta dolusu kulübeyi tutup 3000 metre havaya kaldırmış, sonra da çantayı dikkatsizce boşaltmış, evler dağların eteklerine gelişi güzel dağılmıştı. Yalnızca bir tek bina yerini bulmuş gibiydi, kayaların tepesindeki fener. Yol kenarında durdular. Sanders otelden aldığı haritayı açtı. İşte bu dedi. Bu olmalı. Yukarıdaki St. David feneri.
Birine soralım.
Elbette soracağız. Şu binlerce insandan birine sorabilirsin. Kolunu dağların eteklerine doğru salladı. Görünürde ne bir bisiklet, ne bir motosiklet, ne yürüyen bir kişi vardı. Kasaba terk edilmiş gibiydi. 45-50 metre ötede virajın hemen gerisinde elle yazılmış bir tabela gördüler. Kevin'in lokantası.
Gail kimse yok gibi dedi.
Barakanın kapısı yoktu ama kapı yerine geçen açıklığa asılmış boncuklu perdenin parçaları sallanıyordu. Sanders tahtaya vurdu, cevap veren çıkmadı.
Kimse yok mu?
İçeri girdiler. Uzun tezgahın gerisinden bir ses
ne istiyorsunuz diye sordu.
Adamın sırtında gömlek yoktu. Derisi koyu kahverengi, kocaman göbeği kılsızdı. Gözleri tombul yanaklarının üzerinde iki kara delik gibiydi. Sanders, Romer Trees'i arıyoruz dedi.
Burada yok.
Onu nerede bulabiliriz?
Romer Trees turistlerin Allah'ın belası ilgisini çekecek bir nesne değildir.
Bir turist değiliz dedi Sanders. Onu bu yüzden görmek istediğimiz yok. Ondan bir gemi hakkında bilgi almak istiyoruz.
Adam o gemileri bilir dedi.
Düşmanca tavrını bir parça yitirmiş gibiydi.
Bundan emin olabilirsiniz. Onunla görüşmeyi çok mu istiyorsunuz?
Ne? Kevin'in ne demek istediğini anlaması Sanders'a bir dakika kaybettirdi.
Ah evet.
Cüzdanından bir $5 çıkarıp tezgahın üzerine bıraktı.
Onu pek görmek istediğinizi sanmıyorum.
Sanders bir şey söylemek istedi. Bakışları Gail'a gitti. Genç kadının gözleri hadi buradan gidelim diyordu. Sanders tezgahın üzerine bir $5 daha bıraktı.
Yeter mi? Tepenin üzerinde, fenerin yanında.
Gail fenerde mi oturuyor diye sordu.
Tam orada, fener onundur.
3. ayrımın sonu. Sayfa 59.